Ayrım 26. Sakatlık çalışmaları. Sayfa 269. Bölüm 10. Sakatlık çalışmaları perspektifinden sakat istihdamı sorunları ve politikaları. Bir uluslararası yaklaşım. K. Schirner. İstihdam kaygıları tüm dünyada sakat bireyler açısından hayati önem taşıyor. Sakat kişi ve sakatlı olan kişi tabirleri ve bunların versiyonları bu yazıda münavebeli olarak kullanılacaktır. Zira dünyanın farklı ülkelerinde, hatta bazen aynı ülke içinde, sakatlı olan kişiler farklı tabirleri kullanmayı tercih ediyorlar. Çiftçilik ya da balıkçılık yapmak, bir iş edinmek ya da kendi işlerini kurmak için gerekli fırsatlara, eğitime ve deneyime nasıl sahip olacaklar? Olumsuz tavırlar kendilerine ya da ailelerine bakma becerilerini nasıl etkileyecek? Acınacak nesneler ve hayır işlenecek kişiler olarak görüleceklerini, yapabilecekleri şeylerden ötürü takdir edilmeleri nasıl sağlanabilir? İçinde yaşadıkları topluluklar, tüm toplumda gerçek eşitlik ve entegrasyon sağlama arzularına nasıl daha açık erişilebilir hale getirilebilir? İçinde bulundukları toplulukların ekonomik yaşamına katılma fırsatı ve becerisi, gerçekten de sakat kişilerin yaşadıkları hayatların kalitesi bakımından çok önemlidir. Bu yazının amacı, tüm dünyada sakatlı olan kişilerin yaşadıkları istihdam sorunlarına dair bir değerlendirme sunmak, bu sorunları önde gelen siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullar ve eğilimler bağlamına yerleştirmek ve sakat kişilerin koşullarını ilerletmek için tasarlanmış istihdam politikalarını analiz etmektir. Çoğunluk dünyaya özel bir dikkat gösterilecek çünkü hesaplamalara göre sakat kişilerin %80'i bu ülkelerde yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler 1986. Gelişen ülkeler ve çoğunluk dünya tabirleri ekonomik açıdan batıdan daha geride bulunan batılı olmayan ülkeleri anlatır. Fakat gelişen ülke tabiri bu ülkelerde kültürel kaynakların sanayileşmiş ülkelerdekinden daha az olduğu ya da onların gelişmiş ülkelere öğretecek hiçbir şeyleri olmadığı gibi bir ima içermez. Bu anlamda yeterli bir tabir değildir ama yine de yalnızca tek bir tabir kullanmanın yeknesaklığını kırmak için kullanılmaktadır. En fazla vaaz sunduğu gözüken yaklaşımları ele alacağım ve sakat bireylerle onların ailelerinin bütünlüğüne saygı duyan, kültürel yeterlilik sergileyen, sakat bireylerin ve topluluklarının ekonomik bağımsızlığını öne çıkarmanın önemini kabul eden ve toplumsal adaleti vurgulayan yaklaşımları inceleyeceğim. Son olarak toplumların sakatlar ve ailelerin koşullarını iyileştirmek için yürüttüğü mücadelelerde sorun çözme sürecinin merkezine sakat bireyleri koymanın merkeziliğini vurgulayacağım. Kime sakat denir? İstihdam tartışmalarında en çetrefilli sorunlardan biri, bu tür tanımların pratik ve politik ilintililiğinden ötürü tanım meseleleridir. Sakatlığın nasıl tanımlanacağı etrafında dönen tartışmalar yıllardır devam ediyor. Hala çözüme kavuşmadılar. Araştırmacılar ve politika yapıcılar, tanımsal şemaların bireyler ile çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkileri, mimari, programatik ve davranışsal değişkenleri dahil eden geniş bir şekilde tanımlanmıştır, kapsamak zorunda olduğu konusunda ortak bir görüşe yaklaşıyorlar ama henüz bu sakatlık kavramının nasıl işletileceği konusunda bir mutabakat yoktur. Yeni ortaya çıkan bir paradigmada sakatlık bireysel farklılıkların tüm boyutunu devreye sokacak toplumsal kurumların ve pratiklerin yokluğunun sonucu olarak görülüyor. Higgins 1992, Scotch ve Schirner 1997. Bu insan çeşitliliği paradigması sakatlığı belli bir toplumda gerçekte olduğundan çok daha kısıtlı bir insan çeşitliliğiyle uğraşmak için inşa edilmiş kurumların sonucu olarak tanımlar. Scotch ve Schirner 1997 sayfa 155. Henüz gelişiminin emekleme evresinde olsa da insan çeşitliliği modeli sakatlıkla ilgili her sorunu tıbbi, ekonomik ya da ayrımcı sorunlar olarak analiz etmenin bir alternatifidir. Sakatlık tanımlarını bağlamsallaştırma meselesi sakat kişilerin sayısını çalışma ile ilişkili olarak hesaplarken ortaya çıkıyor. Örneğin Kanada Sağlık ve Hareket Sınırlılığı Araştırması bir bireyin herhangi bir normal insan gibi işitme, görme, hareket etme, çalışma ve bunun gibi konularda kısıtlı olup olmadığını sorar. Crichton ve John Bloyd 1998 sayfa 230. Buna göre nüfusun yaklaşık %10'unun bu tür sakatlığı vardır. ABD'de hesaplamalara göre 16-64 yaş arası insanların yaklaşık %10'unun bir sakatlığı vardır. Sakatlık kronik bir koşul ya da bedensel bir yeti eğitiminden ötürü icra edebildikleri çalışma türü ya da oranında bir sınırlılık olarak tanımlanır. LaPlante VD 1996 sayfa 1. Sakatlığı tanımlamanın bağlamsal zorlukları ABD çalışma sakatlığı verilerini daha yakından incelediğimizde açık hale gelir. Bu yazı yalnızca yetişkin sakat kişileri etkileyen meseleleri ele alacaktır. Öte yandan bu yazı sakat çocukların nasıl ve ne ölçüde eğitim göreceklerini ve çeşitli yetişkin rollerini üstlenmeye başka hangi yollarla hazırlanacaklarını belirleyen kültürel değişkenlerin yetişkinlerin istihdam statüsünü tahmin etmede çok önemli olduğunu kabul ediyor. Bu konu hakkında harikulade bir değerlendirme için bakınız Gross 1993. Bu zorluklardan biri ampirik düzeyde çalışma sakatlığı ile bireysel fiziki ya da zihinsel özellikler arasında zayıf bir korelasyon olduğu şeklindeki bulguda çıkar karşımıza. McDonough 1997 sayfa 78. Vurgu eklenmiştir. Daha sonraki araştırmalar çalışma alanının olup olmadığı örneğin Yelin 1992 gibi çevresel değişkenler ile aile rollerinin bireylerin istihdam elde etmek ve korumak konusundaki algılanan ve gerçek yeteneğini etkisi arasındaki nedensel ilişkiyi belirlemeyi amaçlayacaktır. McDonough 1997. Bu gözlemler gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan verilerden hareket eder. Peki gelişen ülkelerde çalışma sakatlığı konusundaki bilgiler ne olacak? Araştırmacılar gelişen dünyadaki birçok ülke ekonomisinin tarımsal temelli olduğuna ve kayıtlı sektörde işsizlik oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca birçok insan sakat olsun olmasın kayıtlı ekonomiye katılmıyor olabilir. Barnard 1992. Bu durum başka bir kültürde çalışma sakatlığının egemenliğini hesaplarken olaya daha bütünlüklü bakmak gerektiğini gösteriyor. Devliyeger 1998. Zimbabwe'de bir sakatlığı olan 250 bin kişiden bahseder ki bunların 40 bini kimi becerilerini ve üretme yetilerini yitirmişlerdir. Sayfa 25. Ayrıca birçok ülkede yeti yitimlerinin oluşumu ya da yaygınlığına ilişkin sağlam veriler yoktur. Barnard 1992, Coleridge 1993. Bu olgular belli bir ülkede çalışma sakatlıkları olan kişilerin sayısına dair güvenilir ve geçerli tahminlere ulaşmanın zorluğunu gösteriyor. Her türlü ulusal verinin bireysel farklılıkların çevresel koşullarla birleşerek ekonomik alana katılma yeteneğini nasıl etkilediğini hesaba katması gerekir ve bu ilişki de kuşkusuz ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Gross toplumsal bağlam ile yeti yetimleri arasındaki ilişkiler hayati önem taşır der. Zira omurilik felci ile sonuçlanan omurilik zedelenmesinin yoksul bir şeker kamışı kesicisine etkisi bir üniversite profesörünün etkisinden hep toplumsal hem de ekonomik açıdan çok daha fazla olacaktır. Bir gecekonduda yaşayan yoksul bir çamaşırcı kadın için görme kaybı ailesine ve arkadaşlarına kayda değer yükler bindirebilir. Eski mesleğini icra edemeyen ve ev içinde çalışmak, çocukları takip etmek ya da dış dünyayla iletişim kurmak için yardıma ihtiyaç duyan kadının aile ve toplum içindeki duruşu ve statüsü kayda değer şekilde değişebilir. Benzer bir görme kaybına uğramış zengin bir kadın için ise sakatlık çok daha sorunsuz olabilir. Onun görme kaybı sosyoekonomik aşama açısından gerçek bir sorun teşkil etmeyebilir ya da ailesinin refahı önemli ölçüde zarar görmeyebilir. Öyle ki bir ev geçindirmek ya da kariyer yapmak için duyduğu yardım ihtiyacı fazladan bir ya da birkaç bireyi iş alanı açabilir. Gross 1995 sayfa 1136. Bir diğer sorun ise ulusal çalışma sakatlık oranlarının durağan olmamasıdır. Demografik değişiklikler nüfus içinde yankı bulur ve çeşitli yaş grupları içinde yeni sakatlık ve yaygınlık oranlarına ve gruplar içinde yeni etiyoloji modellerine yol açar. Özellikle de gelişen dünyada ilerlemiş sağlık bakımı ve sosyoekonomik koşullar nüfusu yaşlandırmaktadır. Böylece kişi yaşlandıkça sakatlık yaşaması daha muhtemel olduğundan sakat bireylerin sayısı da artmaktadır. Sakat kişi gruplarının temel niteliği ve boyutundaki değişikliklere katkıda bulunan başka etkenler de vardır. Mevcut askeri ihtilaflar Afrika'da ve Orta Avrupa'nın belli bölgelerinde özellikle önemli bir sorundur. Örneğin Asya'da savaşın ardından geriye kalan birçok karamayını sakatlık üretmeye devam ediyor. Askeriye dışında kalan şiddet de ayrı bir meseledir. Örneğin ABD'de silahlı şiddetin yol açtığı sakatlıkların yüksek oranının muhtemel anlamları ve mesleki rehabilitasyon programlarının kurbanlara yanıt verme becerisi konusunda soru işaretleri uyanmıştır. Gross 1999. Sakatlıkların toplumsal olarak inşa edilmiş doğası ve ayrıca sakatlığın demografik ve kültürel güçler aracılığıyla üretilme tarzındaki farklılıklar, Barnard'ın 1992 şu iddiasını destekler. Bütün ülkelere ya da durumlara uyan bir sakatlık tanımı yoktur. Sayfa 47-48. Ama belki de bu göründüğü kadar sorunlu değildir. Zira Coleridge'in söylediği gibi, dünyada sakat kişilerin gerçek sayısı ne olursa olsun, medeni haklar davası aynıdır. Coleridge, 1993, sayfa 103. Sakatlıkları olan kişilerin yaşadıkları istihdam sorunları. Dünyanın en müreffeh ülkelerinde mi, yoksa en yoksul ülkelerinde mi yaşadıklarından bağımsız olarak, sakat kişiler toplumda ekonomik açıdan en dezavantajlı olan gruplardır. Gelişen ülkelerde sakat bireylerin sosyoekonomik statüsüne dair devlet kaynaklarından gelme çok az veri vardır. Öte yandan birçok sakat kişinin bu ülkelerde marjinal bir yaşam sürdürdüklerine dair belirtiler vardır. Örneğin Afrikalı hizmet tedarikçilerinden birinin ifadesine göre, kent alanlarında sakat kişilerin işsizlik oranı diğerlerinden 5 kat daha fazla. Campos, 1995, sayfa 71. Birçok gelişen ülkede sakat kadınların koşulları sakat erkeklerinkinden daha kötüdür. Hem genel olarak hem de özelde ekonomik kendi kendine yeterlik açısından. Bu kadınların birçoğunun sağlık bakımına erişimi sınırlıdır ya da hiç yoktur. Bu nedenle hayatta kalmaları dahi tehlikededir. Gross, 1998. İş gücüne katılma hakları ve yetenekleri önündeki yasal ve kültürel sınırlılıklardan ötürü bu tür kadınların hayatlarının büyük bir kısmında para kazanma güçleri de çok azdır. Gross, 1998. Evin dışında çalıştıklarında ekonomik koşullarını ilerletmek için çok az fırsatı olan tehlikeli mesleklerde çalışmaları daha muhtemeldir. Ayrıca sakat kadınların işsizlik oranları, ailelerinin refahına ev işleri, çocuk bakımı ve diğer ev temelli faaliyetlerde bulunarak yaptıkları kayda değer katkıları, bu katkılar hükümetler, komşular ya da aile fertleri tarafından görülüp takdir edilsin ya da edilmesin, yansıtmayabilir. Gross, 1998. Sakatlıkları olan kişilerin istihdam statüsü sorununu karmaşıklaştıran etkenlerden biri, gelişen ülkelerde çalışmanın niteliğinin enformasyon çağının alıp başını gittiği sanayi sonrası ekonomilerden çok farklı olmasıdır. Dünyada birçok insan çiftçilik ya da balıkçılık gibi geçimle ilgili faaliyetlerde ya da tüccar ve zanaatkar olarak kendi işinde çalışıyor. Dolayısıyla bu ekonomilerdeki çalışma sakatlığı tahminleri bu temel ekonomik rolleri yansıtmalıdır. Gelişmiş ülkelerde sakatlığı olan kişilerin istihdamıyla ilgili veriler genellikle daha erişilebilir durumdadır. Ama bu veriler de cesaret verici değildir. Batı ülkelerinde sakatlığı olan kişiler, müzmin işsizler ve eksik istihdam edilenler kapsamına girer. İngiltere'de sakatlığı olan kişilerin 2/3'ü işsizdir. Oysa resmi araştırmalar bu bireylerin yarısının çalışmak istediğini gösteriyor. Gooding, 1994. Ayrıca sakatlığı olan kişilerin kol işinde ya da vasıf gerektirmeyen işlerde çalıştırılma oranı daha yüksekken, profesyonel ya da yönetici pozisyonlarında bulundukları örnekler daha azdır. Yetişkinken sakat kalan işçilerin yalnızca 1/3'ü işlerini koruyabiliyor. Sakat Meslekleri Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre, ankete katılanların 1/3'ü entelektüel yeteneklerinin ve mesleki eğitimlerinin tümüyle kullanılmadığına inanıyor. Gooding, 1994, sayfa 6. ABD ve Kanada'daki rakamlar da benzerdir. ABD'de çalışma yaşındaki sakatlar arasında işsizlik oranları, yardımcı teknolojideki rehabilitasyon pratiklerindeki ilerlemeleri ve Amerikan Engelliler Yasası'nın ayrımcılık karşıtı maddelerine rağmen hala çok yüksektir. Ülke çapında yakın dönemde yapılan bir araştırma, genel nüfusun %80'inden fazlası iş sahibiyken, çalışma yaşına gelmiş her 10 sakat yetişkinden 3'ünün iş sahibi olduğunu gösteriyor. Lou Harris, V.D., 1998. Kanada'da sakat olmayan bireylerin neredeyse %70'i iş sahibiyken, sakatların yalnızca %40'ı iş sahibidir. Crichton ve Jungle Blood, 1998. İşsizlik oranları sakatlığı olan kişilerin alt grupları arasında değişiklik gösterir. ABD'den bir rapora göre şiddetli sakatlıkları olan kişilerle Afro-Amerikalı ve Hispanik sakatlar arasındaki işsizlik oranları çok daha yüksektir. McNeil, 1997. İstikrarlı verilerden biri de sakat kadınların istihdam oranlarının diğer sakat alt gruplarına ya da sakat olmayan bireylere göre daha düşük olmasıdır. Kanada'da çalışma yaşındaki sakatlığı olan kadınların %31'inden daha az iş sahibiyken sakatlığı olan erkeklerde bu oran yarı yarıyadır. Oysa sakat olmayan kadınların %60'ı ve sakat olmayan erkeklerin neredeyse %80'i iş sahibidir. Crichton ve Jungle Blood, 1998. Bir incelemede Kanadalı kadınların çocuklarıyla yaşamadıkları ve düşük eğitim düzeylerine göre yapısal olarak dezavantajlı oldukları takdirde, ücretli işlerde çalışamadıklarını ifade etme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu işaret ediliyor. McDonough, 1997, sayfa 89. ABD'de azınlık gruplarından sakat kadınlar özellikle dezavantajlıdır. Ulusal Sakatlık ve Rehabilitasyon Araştırma Enstitüsü, 1992. Öte yandan bir insanın sakatlığının olması da düşük gelirli olmasıyla bağlantılıdır. İngiltere'deki araştırmalar, çalışan sakatlık ücretlerinin sakat olmayanlarınkinin 1/3 kadar olduğunu gösteriyor. Gooding, 1994. ABD'de sakat olmayan 21-64 yaş arası erkekler arasında ortalama aylık gelir 1994 ve 1995'te $2190'ken ağır olmayan sakatlıkları olanların geliri yalnızca $1857, ağır sakatlığı olanlarınki ise $1262. Keza aynı yaş grubundaki sakat olmayan kadınlar $1470 ortalama aylık gelire sahipken ağır olmayan sakatlıkları olan kadınların geliri $1200'dir. Ağır sakatlıkları olan kadınların aylık geliri yalnızca $1000'dir. McNeil, 1997. Sakat bireyler iş bulduklarında bile genellikle diğerlerinden daha az çalışıyorlar. Kanada için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sakat kadınların neredeyse %81'i, sakat olmayan kadınlarda bu oran %61'dir ve sakat erkeklerin yaklaşık %60'ı, sakat olmayan erkeklerde bu oran %31'dir. Yarım zamanlı işlerde, yani haftada 30 saatten daha az çalışıyor. Crichton ve John Goldblatt, 1998, sayfa 246. Özetle, sakat kişilerin sosyoekonomik merdivenin en alt basamağında olduklarını söylemek abartı olmaz. Ampirik ve anekdotal kanıtların birleşiminin açıkça gösterdiği gibi, tüm dünyada sakat kişilerin ülkelerinin ekonomik faaliyetlerinde değerli rollerde istihdam edilmeleri sakat olmayan kişilere göre daha düşük bir ihtimaldir. Hükümetlerin, özel yardım kuruluşlarının ve sakat hakları gruplarının gündeminde baş sırayı, haklı olarak gelecek yıllarda ekonomik bağımsızlık ve karşılıklı bağımlılık sorunları çekecektir. Neden sakat kişilerin işsiz olma ihtimali daha yüksektir? Sakat kişilerin istihdam durumlarını iyileştirmek için etkili stratejiler geliştirme yolunda ilk adım, onları marjinalleştiren toplumsal, ekonomik ve siyasal etkenlerin değerlendirilmesidir. Bu bağlamda son yıllardaki en önemli katkı, sakatlığı bağlamsallaştırarak anlamaya yönelik akademik uğraşlardır. Kayda değer yeni fikirler ve stratejiler olmadığı takdirde çok geçmeden gözden düşmesi kaçınılmaz olan özel eğitim ve rehabilitasyon gibi sakatlıkla ilgili mesleklerin bilgi tabanlarının tersine, sakatlık çalışmaları toplum içinde sakatlık konusunda önemli ve yeni perspektifler geliştirmiştir. Bu işgörüler, sakatlığın toplumsal olarak yaratılan bir şey olduğu temel görüşünden hareket eder. Geçmişte yeti yediminin sakatlık olarak nitelendirilmesini nadiren sorgulardık. Zihinsel geriliğin, akıl hastalığının, körlüğün, sağırlığın ve fiziksel yeti yediminin sorun olduğunu biliyorduk. Ama bu analizden yanlış bir sonuç çıkartıyorduk. Eğer bu bireylerin sınırlılıklarını tıbbi tedavi ve rehabilitasyonla düzeltirsek, sakatlık sorununun çözüleceğini düşünüyorduk. Belli biçimlerdeki bireysel farklılıkların değersizleştirilmesi kolaylıkla açıklanıyor ve bir o kadar kolay bir şekilde haklı gösteriliyordu. Sonuçta bu farkların sorunlu olduğunu kim sorgulayacaktı? Bu tür farkları olan bireyleri farklı tedavi için iyi ya da kötü işaretlemek eşyanın tabiatına uygun görülüyordu. Oysa bugün sakatlığın yalnızca bireyle alakalı bir şey olmadığını biliyoruz. Aksine bazı bireysel farklılıklar toplumsal, ekonomik ve siyasal süreçler arasındaki karmaşık ilişkiler yoluyla sakatlık olarak işaretleniyor. Corker, 1998, Oliver, 1996, Priestley, 1999, Dio ve Bach, 1994. Sakatlık yaratılan bir şeydir. Ayrıca sakatlık kategorisine bu süreçleri netleştiren şekillerle karşı çıkılabilir. Örneğin, öğrenme bozukluklarında olduğu gibi, dolayısıyla sakatlıkla ilgili eski mütearife bir yanılsamadır. Eğer toplumdaki koşullar bazı yeti yetimlerine mimari, programatik ve davranışsal dezavantaj ekleyerek sakatlık üretiyorsa, bu yapısal eksiklikler hakkında, bunların nereden geldikleri ve nasıl giderilecekleri hakkında daha çok şey bilmemiz gerekir. Eğer sakat kişilerin karşılaştığı istihdam sorunlarına anlamlı bir şekilde el atılacaksa, bu tür bir anlayış zorunludur. Kültür. Temel kaygılardan biri, sakatlığa dair kültür merkezi bir perspektif ve kültürel açıdan yetkin istihdam programları ve politikaları geliştirmek olmalıdır. Kültürel etkenler, bireysel farklılıklarla bağlantılı, dezavantajların toplumsal tabanlarını aydınlatma konusundaki önemlerinden ötürü sakatlık çalışmalarının temelini oluşturur. Sakatlık hakkında kültürel açıdan özgür bilgiler üreterek, istihdam meselelerini ele alırkenki başarı ve zorluklarımızı değerlendirebilir ve ümit vaat eden yaklaşımları geliştirebiliriz. Bu tür bir bilgi tabanı geliştirme mekanizmalarından biri medya, edebiyat ve diğer kültür taşıyıcılarındaki sakatlık tasvirlerinin tarihsel ve eleştirel analizini yapmaktır. Mitchell ve Snyder 1997 ile Thompson 1996 imzalı derlemeler gibi yakın döneme ait önemli eserlerde temsil edilen bu araştırma dalı, sakat kişilerin damgalanmasını ve marjinalleştirilmesini destekleyen toplumsal süreçleri açığa çıkarmayı vaat ediyor. Kültürel etkilerin anlaşılması toplumların sakatlık tanımlarını ve sakat kişilerin yaşadıkları koşulları anlamak için de önemlidir. Kültürel etkenler, yalnızca yeti eğitiminin nedeninin nasıl anlaşılacağını değil, aynı zamanda sakat bireyin o insan için uygun olduğu saptanmış toplumsal rollerde yaşayıp yaşayamayacağını, erişkin hale gelene kadar yaşayıp yaşayamayacağını da belirleyecektir. Gross 1993. Gross, yeti eğitimine yönelik bir takım kültürel yanıtları şöyle tarif eder. Güneydoğu Asyalı gruplar arasında ya da Hint toplumunda olduğu gibi reenkarnasyonu olan inancın güçlü olduğu toplumlarda sakatlık sık sık önceki hayattaki bir günahın, anne babanın ya da çocuğun günahının doğrudan kanıtı olarak görülür. Sakat olanlardan geçmiş hayatlarından ötürü sık sık uzak durulur ya da önemsenmezler. Ama diğer yandan da bu reenkarnasyonlarında özellikle erdemli bir hayat sürmeye teşvik edilirler. Hem geçmişe hem de geleceğe karşı mesul olunduğundan şimdiki hayatı ilerletmeye genellikle çok az vakit ayrılır, çok az çaba harcanır. Sayfa 1049. Bir kültürel grup içinde bile sınıf mensubiyeti çok farklı deneyimler üretebilir. Gross'un belirttiği gibi. Bir kadının toplumsal ve ekonomik sınıfı, medeni durumu, ailesinin sosyal çevresi, eğitim düzeyi ve sakatlığının türü, onun yaşam kalitesinde ve tercihler yapma yetisinde çarpıcı bir farklılığa yol açacaktır. Örneğin, aynı toplum içinde bile multiple sklerosis (MS) olan bir köylü kadının yaşam kalitesi genellikle aynı hastalığı olan seçkin bir siyasetçinin karısıyla kıyaslandığında çarpıcı derecede farklı olacaktır. Zengin bir ailede hayata gözlerini açmış, hafif zeka geriliği olan bir kıza rahatlığını ve güvenliğini sağlamak için bakılabilir. Hatta tam zamanlı bir bakıcının bakımına verilebilir. O bunu istesin ya da istemesin. Buna yakın derecede zeka geriliği olup, yakınlarda bir gecekondu semtinde yaşayan bir ailenin kızı ise, kendisini sokaklarda bulup, daha küçük yaştan istismara ve fahişeliğe açık hale gelebilir. Gross 1998 sayfa 179. Benzer gözlemler sakat erkekler için de yapılabilir. Sakat bir erkek ailesi için utanç kaynağıdır. Yeti eğitimi savaştan kalma olsa bile. Barnard 1992. Fakat tüm sakatlık anlayışlarının olumsuz olmadığını belirtmek gerekir. Bazı yeti eğitimi açıklamalarında özellikle de bugün akıl hastalığı ya da zeka geriliği adını verdiğimiz şey ilahi bir kaynaktan gelme mükafatlar olarak tarif edilir. Ingstad, Afrikalı bir annenin sakat kızının doğuşuna tepkisini şöyle anlatır. Afrikalı insanlar, Tanrı'nın iradesinden bahsederken Avrupalılara kıyasla daha olumlu bir vurguda bulunurlar. Tanrı'nın iradesi bir ceza olarak değil, daha ziyade ebeveynlerin özel bir çocuğa bakma yeteneklerine güveni olarak görülür. Mesela, Botswanalı bir anne, deforme ayakları olan bir çocuk doğurduğunda onu Maipo Ye Modimo diye adlandırmıştı. Tanrı'nın mükafatı, Ingstad 1990, sayfa 191. Kamu politikaları. Hükümetler, sakat kişilerin içinde yaşadıkları toplulukların ekonomik hayatlarında aktif olup olmayacakları noktasında önemli bir rol oynarlar. Sakatlığı olan kişileri bir yurttaş kategorisi olarak tanıyabilir, onların ihtiyaçlarını ve kaygılarını dikkate alan stratejiler geliştirebilir ya da kendi ulusal sınırları içinde sakat bireylerin varlığını büyük oranda ya da tamamen göz ardı edebilirler. Her iki durumda da hükümetler sakatlığı olan kişilerin ne olacağının belirlenmesine yardımcı olurlar. Birçok Batı ülkesinin sakatlığı olan kişilerin istihdam durumlarını doğrudan, para yardımı ve rehabilitasyon programları örneğinde olduğu gibi ya da dolaylı, sağlık bakımı, ulaşım, konut ve eğitim programları örneğinde olduğu gibi etkileyen ayrıntılı sakatlık politikaları vardır. Tarih boyunca bu politikaların özünü bürokratlar ve profesyonellerin 10 yıllara yayılan, bölük pörçük girişimleri oluşturmuş sakat bireylerin sürece çok az etkisi olmuştur. Berkowitz'in belirttiği gibi genel olarak sosyal yardımlarda olduğu gibi Sakatlıkta da köklü reformun yegane yolu, mevcut programlara bir başka program eklemek ve ortaya çıkan kafa karışıklığı ile uğraşmak olmuştur. Bu eğilimlerden ötürü sakatlık politikamız tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde zamanı geçmiş program katmanlarından oluşur. Berkowitz, 1987, sayfa 227. Aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere birçok Batı ülkesinde sakatlık politikası bugün politika yapıcılarına, hizmet tedarikçilerine ve kamunun fon verdiği programlar arasında ve içinde daha fazla koordinasyon ve tutarlılık isteyen sakat kişilere önemli zorluklar çıkartmaktadır. İsveç, Almanya ve ABD gibi ülkelerde kamu politikalarında çalışmanın önünde ciddi caydırıcı önlemler vardır. Gelir desteği sağlayan sosyal güvenlik programları, rehabilitasyon programları ile çelişmektedir. Bazı örneklerde gelir yardımı sağlık bakımı alımı ile bağlantılıdır. Amaç ve işlev konusundaki bu çatışmalar, iş gücü katılımının önünde önemli bir caydırıcı güçtür. Özellikle de sağlık sigortasına erişimin sakatlık gelir tazminatı ile bağlantılı olduğu durumlarda. Gelişen ülkelerde durum epey farklıdır. Bir yandan çözümsüz kamu politikaları sorunuyla yüzleşmemek gibi, tabiri caizse görece bir lükse sahip olabilirler. Diğer yandan bu ülkelerin sakatlığı olan kişilere yönelik ulusal programlara ayrılacak ekonomik kaynakları çok daha azdır. Sakat kişilerin özel ihtiyaçlarından ziyade ekonomik kalkınma, eğitim ve temel sağlık bakımı ile ilgilenmeye çok daha eğilimlidirler. Barnard, 1992, Metz ve Metz, 1998. Aslında bu ülkelerde sakatlık fonları esasen gelişmiş ülkelerin desteklediği hükümet programları, misyonerler ve uluslararası yardım grupları gibi sivil toplum kuruluşlarının STK bağışlarından gelir. Barnard, 1992. Gelişen ülkelerin STK'lar üzerinde etkisi çok az ya da sıfır olduğundan proaktif olma yetenekleri sınırlıdır. Yine de çoğunluk dünyadaki ülkelerin sakat kişilerle ilgilenmediği gibi bir durum söz konusu değildir. Gelişen ülkelerde sakat kişiler için devlet destekli programlar başlatıyorlar ve bu uygulamalar artan bir farkındalığı ifade etmekle birlikte. Batı ülkelerindeki uzmanlaşmış hizmetlerin kimi istenmeyen talihsiz sonuçlarını yansıtıyor. Ingstad, 1990. Keza De Bleyger'in 1998 Zimbabwe hakkında belirttiği gibi birçok ülkede yardım ve desteğin yerli halkın hayatta kalma stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu fark etmek de aynı derece önemlidir. Bu kültürel kaynak bir ülkenin gayri resmi sakatlık politikasının bir parçası olarak görüldüğünde sakat kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek etkili bir güce dönüşüyor. Yeti eğitimleri. Yeti eğitimlerinin önemli olup olmadığı kimi tartışmalara konu oluyor. Bazı araştırmacılar İstihdam sonuçlarının asli belirleyicilerinin sakatlığı olan bireylere yönelik ön yargılı tutumlar ve ayrımcı davranışlar olduğunu savunuyor. Bu açıdan bakıldığında politika ve diğer araçlar yoluyla ayrımcılık engellerinin kaldırılması, sakat kişilerin iş sahibi olmalarını ve işlerini korumalarını mümkün kılmaya giden yolda zorunlu ve bazılarına göre yeterli bir adımdır. Başka bir kesim ise yeti eğitimlerinin gerçekten önemli olduğunu savunuyor ama elbette bu kişiler sakatlık ayrımcılığının gayet zararlı etkileri olduğunu da kabul ediyorlar. Bu bakış açısına göre genelde sakatlık olarak nitelendirdiğimiz bireysel farklılıklar, örneğin bilişsel yeti eğitimleri, fiziksel sakatlıklar, psikiyatrik rahatsızlıklar, iletişim bozuklukları gerçekten önemlidir ve sakatlığı olan kişilerin böyle olduğuna inandıklarına dair bazı kanıtlar vardır. Örneğin kör bir insan olan Walter Oey'e göre sakatlık zaman çalar. Oey, 1991, sayfa 31. Kanada kaynaklı bir raporda İş gücüne dahil olmayan birçok Kanadalının kendisini çalışmaktan tümüyle aciz olarak gördüğünden, bazılarının ise iş teklifi gelmesi durumunda kabul etmelerini ya da edebilmelerini neredeyse olanaksızlaştıran faaliyetlere giriştiklerinden söz ediliyor. Aktaran, Crichton ve John Goodblow, 1998, sayfa 247. ABD'de yapılan kimi araştırmalarda bu görüşü destekliyor. En son Harris araştırmasına göre, çalışmayan sakat kişilerin ezici çoğunluğunun %85, çalışmamalarının ya da iş aramamalarının önemli nedenlerinden biri sakatlıklarının ya da sağlık sorunlarının yapabilecekleri şeyleri önemli ölçüde sınırlamasıdır. Lou Harris ve ortakları, 1998, sayfa 43. Yeti eğitimlerinin önemli olup olmadığı sorunu, ayrımcılık gibi toplumsal düzeydeki etkenlerle bireysel düzlemdeki etkenler arasında tercih yapmamızı gerektirdiğinden yanlış bir ikili karşıtlık kurar. Sorunu bu şekilde ortaya koymak ne zorunludur ne de iyi bir fikirdir. Daha ziyade bazı yeti eğitimlerinin bazı durumlarda bazı insanlar için neden önem arz ettiği ve sakat kişilerin yaşadıkları istihdam sorunlarına çözümler geliştirme açısından bu anlayışın ne anlam ifade ettiği sorununa bir çözüm arıyor olmalıyız. Örneğin, batıdaki sanayileşmiş ülkelerde sakatlık kategorisinin iş gücüne katılma yükümlülüğünden ari görülebilecek bu bireyleri hak eden yoksulların parçası olarak sınıflandırarak önemli bir ekonomik ve siyasal işlev gördüğünü biliyoruz. Stone 1984. Dolayısıyla toplumun üretim ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılamayacak bazı belirli yeti yetimleri olan kişiler çalışma temelli ödüllendirme sistemlerinden muaf tutuluyor ve ihtiyaç temelli sosyal yardım programları sistemlerine, en başta da sakatlık sigorta sistemlerine katılmalarını olanak tanınıyor. Sakatlık kategorisi, bir ülkenin ekonomik düzenlemelerinde önem arz eden bilişsel, iletişimsel, fiziksel ve duygusal farklılıkları toplar ve sınıflandırır. Bu yeti yetimleri bir araya getirildiğinde ve bunları nesnel bir şekilde belgelemek için bir idari yapı oluşturulduğunda, hükümetler bu bireylere iş gücünden çıkma olanağı ve işlerinden bazılarına iş gücüne yeniden dönmeleri için tasarlanmış hizmetler sunabilir. Siyasi yanıtlar, devlet politikalarında üretim süreçlerinin ve kurumlarının hali hazırda gerçek hale getirdikleri şeyi nesnelleştirir. Bazı bireysel farklılık biçimlerinin ekonomik anlamlarına göre değersizleştirilmesi. Dolayısıyla bu ülkelerde sakatlığı olan kişilerin işsiz ya da eksik istihdamlı olma ihtimallerinin daha yüksek olması kimseyi şaşırtmamalıdır. Gerçekten de sakatlık kategorisinin amacı tam da onları iş gücünden koparmaktır, en azından sanayileşmiş ekonomilerde. Stone 1984. Ayrıca üretim yöntemleri bir toplumdaki iş yerlerinde bireysel farklılıkların ne ölçüde uyarlanabileceğini etkiler. Engstad, Avrupa'da ilk zamanlarda kullanılan basit teknolojilerden bahsederken, bu sıkı sıkıya kenetlenmiş kırsal topluluklardaki sakat kişilerin durumunu doğal bütünleşme diye tarif eder. Engstad 1990 sayfa 188. Sanayileşmiş ekonomiler için ise Ryan ve Thomas, yeni fabrikalarda iş örgütlenmesinin tarımdaki esnek yaşam tarzlarından daha dışlayıcı olduğunu savunurlar. Fabrika işinin hızı, zorla disiplin, zaman tutma ve üretim normları, tüm bunlar birçok özürlü insanın dahil edildiği yavaş, çalışana daha bağlı, esnek çalışma yöntemlerini kıyasla son derece olumsuzdu. Aktaran Gooding 1994 sayfa 13-14. Bunun kadar açık olmayan şey, sakatlık kategorisinin nasıl ve neden bu şekilde evrildiği ya da bu tarihlerin ekonomik yapıları sakatlık incelemeleri uğraşanlar tarafından daha az yorumlanmış olan ülkelerdeki mevcut politikalar açısından taşıdığı anlamdır. Gooding'in belirttiği gibi ekonomik üretim tarzlarındaki ve ilişkilerindeki değişikliklerin sakat kişilerin emek pazarına dahil olmaları üzerindeki etkileri ayrıntılı bir tarihsel araştırmaya tabi tutulmamıştır. Gooding 1994 sayfa 13. Bunun gelecek araştırmaların eğilmesi gereken önemli bir konu olduğu açıktır. Sakatlığı olan kişilerin istihdamını etkileyen kamu politikaları. Avrupa ve Amerika'daki yaklaşımların ortak özetleri. Sanayileşmiş ülkelerde sakatlık politikalarının önceliklerinde ilk sırayı uzun zamandır istihdam alıyor. Sakatlığı olan kişiler hizmetlere çoğunlukla özel olarak onları hedeflemeyen programlar yoluyla erişirler. Örneğin, yardıma muhtaç ailelere geçici yardım programı gibi. Bu, ABD'deki genel refah programıdır. Bu yazıda bu tip programları ele almıyorum. Keza ulaşım, teknolojiye erişim, eğitim ve sakatlığı olan kişilere yönelik olup, istihdamla doğrudan alakalı olmayan diğer programlar da ele alınmayacak. Gazilere emekli aile haricinde istihdam kadar öne çıkan ya da uzun zaman gündemde kalan başka bir konu yoktur. Batı toplumları, bu meseleyi çözmek için birkaç stratejiden yararlanıyorlar. Bunların arasında sosyal sigorta, mesleki rehabilitasyon programları, istihdam kotaları, sakatlığı olan işverenler veya çalışanlara yönelik vergi indirimleri ve ayrımcılık karşıtı korumalar sayılabilir. Ama yine de eksik istihdam ve işsizlik birçok sakat için ciddi bir sorun olma özelliğini koruyor. Batı ülkelerinin sakat kişilerin istihdama katılımına yaklaşımları, genelde iyileştirici ve ıslah edici stratejilerin bir birleşiminden oluşur. Heyman, Haberstadt ve Burkhauser 1984. İyileştirici yanıtlar arasında tazminat, sakatlık sigorta programları ve sağlık bakım güvencesi vardır. Bunlar sakatlığı olan işçilere normalde kazanmaları gereken gelirlerini ve sağlık hizmetlerini geçici ya da kalıcı temelde kısmen ikame etme olanağı sağlar. İyileştirici kategoriye ABD'deki bütçe hesaplı ek sosyal güvenlik geliri gibi yardım programları da dahildir. Birçok araştırmacının belirttiği gibi, örneğin Stone 1984, bu programların adil ve etkili bir şekilde yönetimi zordur. Ayrıca bunlar bazı ilginç değerlendirme usullerine de yol açar. İsrail'de rekabetçi emek piyasasında bulunmayan kadınlara yine de gelir desteği sağlanabilir. Bazı sakat kadınlardan devlet yetkililerine Ulusal Sigorta Kurumu'nun yürüttüğü ev kadını sınavlarında yatak toplamak, çamaşır yıkamak, yerleri silmek ve tuvalet temizlemek gibi 18 ayrı ev işini yapamadıklarını göstermeleri istenmiştir. Temizleyemiyor musunuz? 1999. Islah programları ise yetişkinken sakatlanan işçileri rehabilite etmeyi ya da sakatlıkları kılıtsal olan veya erken yaşta oluşan bireylere yardımcı olmayı amaçlayan programlardır. Bu tür çabaların en önemlisi, gerekli şartlara uygun sakatlığı olan bireylere danışmanlık, iyileştirme, eğitim ya da mesleki eğitim ve iş bulma hizmetleri sunan ulusal rehabilitasyon programlarıdır. Bunu tamamlayıcı stratejilerden biri de iş yerinde sakatlık temelli ayrımcılığa karşı yasal koruma sağlamaktır. Belki de bu yaklaşımın en önemli örneği ABD'deki Amerikan Engelliler Yasası'dır. Sakatlık politikasının istihdam ayağı ile ilgili sunduğum bu genel çerçeve aslında ayrı ayrı programların ayrıntılarındaki önemli farkları gölgeliyor. Bu bakımdan İsveç, İngiltere, Hollanda, Batı Almanya ve ABD'deki yaklaşımların karşılaştırılması evdeki politikalar yelpazesinin kapsamı hakkında bir fikir verecektir. Bu ülkelerin her birinde işin içine sosyal sigorta ve yardım programları girer ama vurgular farklıdır. Burada yalnızca birkaç Batı ülkesindeki politikalar ele alınıyor. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız Thornton ve Lund 1997. Hollanda ve İsveç'in iş gücüne katılmış sakatlığı olan kişilere aylık bağlama politikaları tarihsel olarak hep daha cömert olmuştur. Sosyal yardım düzeyleri, örneğin sakatlık öncesi gelirinin yerini alan sakatlık sigorta ödemesine oranı, Batı Almanya, İngiltere ya da ABD'de olduğundan daha yüksektir. Almanya ve İngiltere ise rehabilitasyona daha fazla vurgu yapar, öte yandan Almanya'nın programının genel olarak daha etkili olduğu düşünülür. Aarts ve De Jong 1996. Batı türü sakatlık programlarının karmaşıklıklarını burada ayrıntılı olarak tartışmak mümkün olmasa da son yıllarda bu yaklaşımlara yöneltilen eleştirilerin temel hususlarını kısaca belirtmek yararlı olacaktır. Sağlık bakımı yardımlarının gelir desteği ve sakatlık sigortası programlarına katılıma bağlı olduğu ABD'de siyasetçiler ve sakatlar iş gücü katılımının önündeki caydırıcı güçleri ortadan kaldırmaya odaklanmışlardır. Yeniden yapılandırıcı teşviklerde İsveç ve Hollanda'da önemli bir sorundur. İş gücüne katılım oranlarının daha yüksek olduğu Almanya'da ve İngiltere'de teşvik sorunu daha önemsizdir. İsveç ve Hollanda'daki programlar ise idari yapılarının verimliliğinin ve adaletini ilerletmeyi dert ederler. Aarts ve De Jong 1996. Aarts ve De Jong sakatlık programlarını yönetmenin karmaşıklıkları hakkında şu hatırlatmada bulunurlar. İyi sosyal politika ve pratik yalnızca uygun politika araçları kullanan işinin ehli idareciler değil, aynı zamanda hem programların hem de yönetimlerinin içerdiği teşvik yapılarının akıllıca tasarımını gerektirir. Bu herkese çok bariz görünebilir ama Refah Devleti'nin Avrupa ve ABD'deki destekçilerinin bu işgücüye ulaşmaları neredeyse 30 yıl almıştır. Aarts ve De Jong 1994 sayfa 159 26. ayrımın sonu sayfa 281.